Ayrım 3.
Biz yine yaşama, yaşamlarımızın nabzına dönelim. Biz o büyük günün, devrimin rüyasını uzun yıllar, üstelik uyanık halde görmüş bir kuşağız. Sonra hapishaneye girip, halk arasında şeytan kandırma olarak nitelenen rüyalara da kaldık. O rüyalarda şuh bir kadın geliyor, bu tür şeylerin sadece ayıp olmakla kalmayıp bir de yasak olduğunu hiç bilmezmiş gibi bizi alabildiğine kışkırtıyor, sonra birden ıpıslak bırakıp gidiyordu. Çocukluğumun rüyalarında hep uçar, uçarak henüz bilmediğim bir dünyaya keşfe çıkardım. Büyüklerim bunun meleklerle birlikte olmak anlamına geldiğini söylediklerinde nasıl mutlanırdım. O günlerin sabahlarında ailece kahvaltı ederken anam sinemadan çıkmış gibi rüyalarını anlatmaya koyulurdu. Tarifsiz bir coşkuyla dinlerdim. Ergenlik döneminde ise gerçek hayatlarımızda bir karşılığı olmadığını az çok sezinlediğim o rüyaları eskisi kadar ciddiye almamaya başladım. Ama anam dinlemesen bile her sabah sinemadan çıkıp gelmiş gibi rüyalarını anlatmayı kesintisiz sürdürdü. Anlattıkları bazen ilgimi çeker ve herhangi bir ön açıklama iliştirmediği için gerçek sanarak sorardım. Öyle mi? Nerede? Ne zaman? Bu soruların ardından anamın yanıtıyla afallardım. Rüyamda oğlum, rüyamda gördüm. Anam ev kadınlığı olarak tabir edilen meslektendi. Sabahları erken uyanıp sobayı yakar, sonra kahvaltı hazırlar ve bizi okula gönderirdi. Öğleyin okuldan hınzır gülüşlerle döndüğümüzde yemeği yeni hazırlamış olurdu. Sonra evi başına yıkar, sokaklarda üstümüzü kirletir, o boş kalmasın diye ne gerekiyorsa yapardık. Sonra babam işten gelir, biraz da o dağıtır, ayaklarını yıkatır ve okkalı küfürleriyle günün finalini yapardı. Bizler yataklarımıza çekildiğimizde anam akşam bulaşıklarını yıkardı. Günlerimiz böyle bir nakarattı. İşte böylesi bir tek düzeliğe ömrü asılı kalmış anam da sinemaya, tiyatroya, gezmelere pek gidemediği için çaresiz rüyalara abanırdı. Daha sonra bir rüya tabirleri kitabı da alıp sabah mamurluğuyla tepemde ekşimeye başlamıştı. Yılan görmüşsen bela, su görmüşsen zenginlik demektir. Söyle oğlum, söyle bileyim başına neler geleceğini. Derken 12 Eylül ile birlikte benim ve anamın rüyaları bütün albenisini, sıcaklığını bir çırpıda yitirdi. Cezaevine girince anamın rüyalarına oğluna kavuşmanın hasreti, benim rüyalarıma ise çarmıhlara gerilen insanlar girdi. Gördüğüm bütün rüyalarda çığlık çığlığa bağırışan kalabalıklar vardı. Yangından ilk önce kurtarılacak gibi kurtarılması gereken insanlar vardı. Oysa o güne kadar o insanlar rüyalarımda hiç olmamışlardı. Yalnız onlar mı? Apoletli generaller, infazlar, demir parmaklıklar da hiç görünmemişlerdi. Diyarbakır askeri cezaevinde benim de, kuşağımın da meleklerle birlikte uçuşan rüyalarını boğdular. Cezaevinden çıktığımda gördüm ki tadı yoktu devrimsiz ne baharın ne yazın. Daha 20'li yaşlarda mutsuz, bozgun ve örselenmiş adamlardık. Devrim de dahil olmak üzere uyanıkken gördüğümüz bütün rüyalar artık meçhule giden gemiler gibi uzaktılar. Cezaevinden artık bir yetişkin olarak çıktığımda baktım ki anam oğluna sağ kavuşmanın coşkusuyla rüyalar oyununu kaldığımız yerden sürdürmek niyetindeydi. Görüşmediğimiz sürede neler yaşadığımı ne o soruyor ne de ben anlatmaya cüret ediyordum. Cezaevinden korkuluk gibi çıkalı daha birkaç gün geçmişti ki bir sabah o masum ve gerçek hayatlarımızın çok uzağındaki rüyalarını yeniden anlatmaya koyulduğunda hışımla çıkıştım. Çık şu rüyalar dünyasından. 20 yıldır sinemadan çıkar gibi uyanıp bana rüya anlatıyorsun. Ben sana gerçeği bile anlatmıyorum. Sen niçin habire rüya anlatıyorsun? Bana rüyalarını anlatmaya devam edersen seninle bir daha kahvaltı etmeyeceğim dedim. Yüzünde çocuksu saflığa bir korku eklendi anamın. Ağlamaklı bir yüz ifadesiyle sustu. Rüyaları onun sığınağı ve tek avuntusuydu, biliyordum. Ama onun rüyalarındaki o masum imgeler artık benim bozgun rüyalarımın içerdikleriyle örtüşmüyordu. Ben artık sadece hayata ve hayatın içindeki o çırılçıplak gerçeğe gözlerimi iri iri aralamıştım. İnanılmaz ama gerçek olan ne varsa mutlaka bilmek istiyordum. Artık kimselerin beni yüz yüze kaldığım hayatın örseleyici çıplaklığından bir aldatmacalar dünyasına sürüklemesine izin vermeyecektim. Çünkü biliyordum ki hayatın çıplaklığı rüyaların evrenindeki en görkemli kabusları bile utandırırdı. Anamın rüyalarını susturdum. Birileri benim rüyalarımı susturduğu için, evet sırf bu yüzden anamın rüyalarını susturdum. Ve ben 12 Eylül'den, anam ise benden uzun yıllar davacı sayıldık. Sonra 12 Eylül ardından anam ayrı ayrı çekip gittiler. İkisi de belleğimde, bilincimde derin izler bıraktılar. Ben ise hala gerçeğin başucunda, çarmığını sırtında taşıyan İsa gibi artık iblislerin kuşattığı bir dünyada rüyaları boğulup faali meçhul süsü verilmiş bir adam olarak yaşıyorum. Çekilmez miydi hayat rüyalar olmasaydı? Eski bir şarkıda Emel Sayın'ın yerli melodramlarda da kullanılan sesi daha kulaklarımızdadır. Rüyalar gerçek olsa seni her gün görürdüm. O incecik beline sarılarak yürürdüm. Sabah olmasın diye güneşi söndürürdüm. Artık insanlığın rüyalarındaki tatlı imgelerin giderek yok olmaya başladığını düşünüyorum. Metropollerin insanları artık rüyalarında hep binmeye çabaladığı belediye otobüslerini ya da arkadan vuran dostları görmeye başladılar. Çocukların rüyalarında yağız atların, masalcı dedelerin yerine kompütürler, servis araçları ve trafik lambaları girdi. Kamu çalışanların, işçilerin rüyalarında enflasyon canavarı fütursuzca dolaşıyor. Güneydoğu'da insanlar artık uykularında bile kontrgerillayla boğuşuyorlar. Nokta dergisinin 21 Nisan 1991 tarihli sayısında yaptığı araştırmaya göre Doğu Perinçek rüyalarında ya birilerinden kaçıyor ya da bir kuş gibi uçuyor, kendisini uzayda bilinmedik renklerin arasında uçarken gördüğü rüyasını ise unutamıyor. Ali Poyrazoğlu'nun rüyalarının değişmez teması cinsellik. Can Yücel rüyasında genellikle babasını görüyor. Kendisi üzgünse babası da üzgün, kendisi neşeliyse babası da neşeli. Duygu Asena'nın rüyalarının konu ise Çinliler. Kimi zaman savaş açan, kimi zaman da romantik bir aşık gibi yaklaşan Çinliler. Hülya Koçyiğit rüyasında genellikle deniz yolculuğu yapıyor. Yapılan araştırmalara göre rahatsızlık veren rüyaların mutluluk veren rüyalardan neredeyse iki kat fazla olduğu ortaya çıkmış. Aslında o rahatsızlıkların içinde herkesin biraz kendisi vardır. Kendisiyle en bağışık insan bile gündelik hayatta mutlaka bir şeylerden rahatsızdır. Bana kalırsa en realist olanı uyanıkken görülen rüyalardır. Herkes böyle rüyalar görmüştür ve gerçeğin çarpıcı yüzü bir ihanet, bir yanılgı ya da apansız terk edilişle kafalarımıza balyoz gibi inince Hanya'yı Konya'yı anlamışızdır. Benim 12 Eylül rüyalarım tam 10 yıl sürdü. Nasılsa daha birkaç yıl önce azalarak gittiler. Rüya değil, karabasan demem daha doğru olacak. Çekip giden o rüyaların yerine sımsıcak imgelerden oluşan yeni rüyalarda nedense gelmediler. 12 Eylül rüyalarımda her gece yeniden askeri darbe olurdu. Sonra çığlıklar, makineli tüfek sesleri ve çarmılarda düzinelerce adamlar olurdu. Kaçardım. Her yeni zifiri karanlık olduğu o rüyalarda nedense Edison henüz elektriği icat etmemiş olurdu. Çatışmalara girerdim ama tam hasmımı vuracakken silahım tutukluk yapardı. Aksilik bu ya. O anlarda yanımda korunmaya muhtaç sevdiklerim olurdu. Allah belamı verirdi, uçurumlardan düşerdim. Düştüğüm yerlerde yangınlar çıkardı. 7. Kol Ordu'nun bütün askerleri başlarında Kenan Evren'le peşimde olurlardı. Ben ise sanki Rambo'yum. Ayıp değil miydi bir adamın peşine onca asker? Ve birden vurulurdum. Bedenim acıyla kasılırdı ama ölmezdim. Ölmediğime kızardım. Bir ölebilsem peşimdeki ordudan, tutukluk yapan silahımdan ve kör karanlıkların önündeki uçurumlardan kurtulacağımı bilir, ölmek için can atardım. Şimdi o kadar ters gidemez ama 12 Eylül rüyalarımda böyle olurdu. Yaralanıp düştüğüm yerde birileri beni alıp konuş diye çarmıhlara gerince bir örgüt arkadaşım birden işkencecilerin arasında apoletli giysilerle hain hain gülümserdi. Lisedeki sevgilim çıkıp gelir, yaralarımı sarardı, uyanırdım. Yaralarımı saran hariç hepsinin birdenbire gittiğine sevinirdim. Uyandığımda burnumun dibinde coplu komandolar arasında ellerimin dayaklardan kan topladığına sevinirdim. Cezaevindeki ranzamda kendi kendime bunca kötü görüntünün ardından lisedeki sevgilim hiç değilse gelmişken biraz daha kalsaydı olmaz mıydı derdim. Bir o kalsaydı. Şimdi ise kendimi bir insan hakları savunucusu sayıyor ve uyanıkken gördüğüm rüyalarda hep mazlum insanların esenlik, sosyal güvenlik gibi sorunlarının çözüldüğü düşünü görüyorum. Marx, insanların düşleri maddi gerçeklerinin bir adım ilerisindedir diyor. Bunu hayat düşlerimizin gerisindeki kırıntılardır diyerek yalınlaştırıp yazmıştım. Benim uyanıkken gördüğüm o düş kırıntılarında bile bir bilseniz neler var. İşte gündüz rüyalarından küçük bir demet. Bir dönemin İnsan Hakları Bakanı Algal Hocaloğlu'nun basın mensupları önünde ellerini kafasının arasına alıp elimden hiçbir şey gelmiyor diyerek insan haklarına bakamayan bakan ve ne kadar bakmasa o kadar bakan olduğu için yargılanıyor. Benim uyanıkken gördüğüm rüyalarda Tansu Çiller kocasını faili meçhul bir cinayette yitirip 6 çocukla yoksul bir dul olarak yaşıyor. Ya da kocası asgari ücretle çalışan 3 çocuklu bir ana olarak ekonomik olsun diye akşam yemeği için pişirdiği çorbaya az tuz atıyor. Benim güpegündüz gördüğüm rüyalarda kontrgerilla teşhir edilip yargılanıyor, olağanüstü hal kalkıyor, Tomris Özden CHP Genel Başkanı oluyor. Ben kitapların 300 bin sattığı bir ülkenin rüyasını görüyorum. Orada işçiler talep ettikleri zammı alıp grev alanlarını terk ediyorlar. Bir sonraki sabah gazete manşetleri de genel af yazıyor. Gündüz rüyalarım böyle yüzlerce ayrıntıyla sürüyor. Hep sürüyor ve bitmiyor. Evet, çekilmez olurdu hayat rüyalar olmasaydı. Teknoloji yalnızlık getiriyor. Sanayi devriminin insanlığa kazandırdığı sosyal refahın yanında yaşattığı yabancılaşma giderek ürkütücü boyutlara varıyor. Değerlerine, erdemlerine yabancılaşan insanlık artık Marx'ın kapitaldeki dinsel, ekonomik ve politik yabancılaşma tanımını da aşarak ürkütücü bir kimlik, kişilik erozyonu yaşıyor. Örneğin uydu antenlerin dünyasında her gün milyonlarca insan uzaktan kumandalı TV'lerle uzaktan kumanda ediliyor. Bir dahi olan ama kahin olmayan Marx, elbette böylesine bir kitle iletişim kuşatmasından da söz etmiyor. Dünyamız giderek zenginleşiyor ama insan yoksullaşıyor. İnsan insansızlaşıyor. Türkiye ölçeğinde de moral ve fizik olarak en yoğun saldırıya uğrayan, en büyük erozyonu yaşayan unsurun insan varlığı olduğuna yeniden dikkat çekmek istiyorum. Öyle ki herkes aynı atmosfer içinde bayağılaşıyorsa, bayağılaşmak bayağılaşmış insan için bir tecrit nedeni veya tedirgin edici bir şey olmaktan çıkıyor. Bir toplumda herkes hırsızsa, hırsız olanlar değil, bu nicel kalabalıkta hırsız olmayan ya da olamayanlar dışlanıyor. 19. yüzyılın sonundan itibaren yazarlar, dahiler, sosyologlar insanın yabancılaşmasından söz eden yeni yapıtlar ortaya koyuyor. Sosyologlar yeni kuramlar üretiyorlar. Ama sanayi devriminin kazanımlarının yanı sıra sonuçları da insanlığın ruhuna, bilincine müdahale etmeye devam ediyor. Gorki bir Amerikan dergisinin sorularını yanıtlarken, Temmuz 1950'de güzelleştirmek ve zenginleştirmek için o kadar zahmet çektiğimiz eşsiz dünyamız şimdi para kazanmaktan başka bir şey yapmasını bilmeyen insanların oluşturduğu en alçak bir toplumun hayasız ellerinde diyerek emperyalistleşme sürecindeki yabancılaşmayı ifade ediyor. Doğasına erdemlerine yabancılaşan insan erdemsizliği bir erdem, kişiliksizliği kişilik olarak yaşıyor, dayatıyor. Sevgi, saygı, cesaret, onur gibi değerler de bir erozyonda kirleniyor. Kir meşrulaşıyor, olağanlaşıyor. Siyasi erk kendine ait bir korkuyu yığınlara transfer ediyor. İnsanlar kir ve korkuyla birlikte yaşamak için korkunç acıları sineye çekiyor ve giderek yalnızlaşıyorlar. Giderek kendilerine sığınıyorlar. Ama öyle bir yere geliniyor ki kendilerine sığınmak için vardıklarında artık kendileri de olmuyorlar. Ege Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Ahmet Çelikkol 8 yıl kadar önce A.A'ya yaptığı bir açıklamada kent yaşamı ve teknolojideki hızlı değişimlerin kişiyi topluma yabancılaştırdığını, bunu da giderek yalnızlık biçiminde kendini gösteren toplumdan kaçışı beraberinde getirdiğini, hızlı nüfus artışı, çarpık kentleşme ve teknolojideki gelişmelerin içe dönük bir yaşam tarzının en önemli nedenleri olduğunu söyleyerek şöyle sürdürüyor. Aynı apartmanda oturdukları halde yıllarca birbirine merhaba dememiş, kendilerini sosyal ilişkilerinden dışlamış, zamanlarının büyük bir bölümünü TV karşısında geçiren o kadar çok insanımız var ki. Özellikle büyük kentlerde yaşayan çok sayıda insan toplumdan kaçış içinde. Küçük yerleşim birimlerinde çok az görülen bu olayın özellikle büyük kentlerimizde kişileri adeta bir kıskaç içine aldığı gözleniyor. Yani şöyle bir tablo var karşımızda. Kendinden bile kaçan, birbirine giderek yabancılaşan insanlardan oluşan yalnız bir toplum. Kuşkusuz bunun bir nedeni de bireysel katılım olanaklarından men edilmiş yılların özgüven tahribatıdır. Bu özgüven tahribatını da siyasi iktidardan iletişim araçlarına, üretim tarzından eğitim politikasına kadar birçok faktörde aramak mümkün. Konu edilmişken, notaları kurşunlanmış bir şarkı olan Yalnızlığa Dair sevgili Matt Üstün birkaç cümlesiyle yazımı sürdürüyor. Albert Camus'un Yabancısının da bir kez daha okunmasını öneriyorum. Yalnızlık paylaşılmaz, paylaşılsa da aslan payını öteki yalnız alır. Yalnıza sormuşlar, neden boynun eğri? Hüzün kireçlenmesinden demiş. Yalnız çok tutumludur, düşünden tırnağından arttırır. Yalnız ölünce nüfus eksilmez ve yalnızlar kendi aralarında ikiye ayrılmazlar. Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar, yeryüzünde teknoloji yalnızlık getiriyor. Oralet çocukları ve bağların külhanları. Diyarbakır'ın ofis semti daha çok aristokrat ailelerin yerleşim merkezidir. Görkemli yeni yapıları, moda izleyen gençleri ve afili kızları orada görebilirsiniz. Diğer semtlere kıyasla tertemiz caddelerinde yüzlerce özel otoya ve geniş süpermarketlere rastlarsınız. Ofisin bittiği yerden geçen demir yoluyla başlayan Bağlar semti ise son yıllarda kat ettiği gelişmelere rağmen hala Bukowski'nin kolera sokağını andırır. Bu semt çağdaş mimariye aykırı bir gecekondu yığınağıdır. Bağlar'da İrili ufaklı uzayıp giden yüzlerce sokaktaki özel otoların yerine at ve el arabaları, süpermarketlerin yerine köhne mahalle bakkalları, pastanelerin yerini ise alelade köy kahveleri alır. Bağlar semtinde kadınlar daha çok örtülü ya da çarşaflı, delikanlılar ise bıçkın ve külhandır. Nicesinin gözlerinde yoksulluğun onulmaz hıncı vardır. Bir fırsatını bulsalar, bir bulsalar o tezek ve lağım kokan sokaklardan birer şahin gibi uçmaya hazırdırlar. Bağlar ne Ankara'nın Çinçin bağlarına, ne İstanbul'un Kasımpaşa'sına, ne de İzmir'in Kadife Kalesi'ne benzer. Kendine benzer bağlar. Bağlar çocuklarının ortak karakteristik özellikleri vardır ve bir ettiği kuşaklar boyu sürdürerek bugüne taşımışlardır. Bizim çocukluğumuzun geçtiği 70'li yıllardan bugüne Bağlar çocukları ile ofis çocukları arasında adı konulmamış bir savaş sürer. Bağlar çocukları ofis çocuklarına oralet çocuğu derler. Bu bir tür muhallebi çocuğu tanımıdır. Gruplar halinde çete savaşları yaptıklarına ve ofis çocuğu onun bir aşağılanma nedeni olduğuna tanıklığım sayısızdır. Kendimi bildim bileli böyledir bu. Bağlar çocukları ofis çocuklarına baş kaldırılarının aslında sınıfsal bir öz taşıdığını hiç bilmeden örselenmeleriyle bir kırgınlığı büyütürler. Çünkü ofis çocukları eğitim görmüş kibar aile çocuklarıdır. Babaları bürokrat, işveren, küçük esnaf ya da memurdur. Bağlar çocukları ise daha çok işçi ailelerine mensupturlar. Seyyar satıcı, ırgat, çiftçi ya da inşaat işçilerinin çocuklarıdır onlar. Yoksullukları ve eğitimsizlikleriyle sosyal katılım olanaklarından düpedüz tecrit sayılan Bağlar çocukları sokaklara elleri cepte çıkar ve hep yere bakarlar. Elleri cepte çıkarlar çünkü kimin temiz bir göğü varsa kirletip bırakmışlardır avuçlarını. Bu yüzden elleri cepte çıkarlar sokakları. Yere bakarlar. Ne varsa yerdedir çünkü. Başka hiçbir yerden bir umut, bir düş yoktur. Kayıp bir eşya, belki bir cüzdan, ne varsa yerdedir ve yerdekileri en iyi bağlar çocukları görebilir. 12 Eylül'de en büyük bedeli Diyarbakır'ın Bağlar semti sakinleri ödemişlerdir. O semtin sokak çıkışlarını ve birkaç ana caddesine park eden polis otobüslerini 1985'li yıllarda yoldan gelip geçenleri şüpheli oldukları gerekçesiyle doldurup koşu yolu denilen meydana ve stadyumlara çok toplamışlardır. Bağlar çocukları saçlarını ıslatıp tarayarak sıcak yaz günleri ceket giyip ellerine tesbihlerle düzineler halinde ofis semtine kız tavlamaya çıkarlar. Saçları açık gezen ofis kızlarını özgür sanan bağlar çocukları bir görüşte inme indiren yıldırım aşklara inanırlar. Ofis semtinde zamparalık yapabilirsiniz ama bağların ara sokaklarında evinin avlusunu süpüren bir kadına laf atmanın bedelini hayatınızla ödersiniz. 70'li yıllarda Bağlar çocukları Ahmet Arifler'in bizden 20 yıl kadar önce mezun olduğu Diyarbakır Lisesi'ne, ofis çocukları ise Cahit Sıtkıların ve benzeri birçok önemli simanın mezun olduğu Ziya Gökalp Lisesi'ne giderlerdi. Ofis semtine taşındıktan sonra Diyarbakır Lisesi'ne devam ederek Bağlar çocuğu olmaya hiç ihanet etmedim. Aradan geçen yaklaşık 20 yıldan bugüne Bağlar semtindeki arkadaşlarım arasında hep duvar ustası, tüp taşıyıcısı ya da minibüs şoförü olarak kalmaya yazgılı olanlar kadar fırtına adamlar da çıktı. Bu arkadaşlarımın kimileri gerilla ya da yurt dışında önemli kurum ve derneklerin yöneticileri, kimileri ressam oldular. Kimi parlamenter, kimileri diyemiyorum çünkü bizdeki tek parlamenter sevgili Sedat Yurttaş'tır. Kimi bu satırların yazarı, kimileri de şimdi faili bellidirler.